Kıymetli izleyicilerimiz, değerli dinleyicilerimiz, Bir Kardeşiz programıyla daha huzurlarınızdayız. Ben Deniz Süleyman Ragıp Yazıcılar. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda kıymetli hocam Mehmet Lütfü Arslan bulunuyor. Efendim hoş geldiniz.
Hoş
Selamun
bulduk.
aleyküm.
Safa bulduk Süleyman'cığım. Ve aleyküm selam ve rahmetullah.
Allah'ın selamı, bereketi, rahmeti üzerinize olsun Lütfü abicim.
Cümlemizin.
İnşallah Rabbimiz sözlerimize bereket versin. Güzel güzel mevzular seçelim ve inşallah hem bizim kendi sağlığımıza şifa olsun hem de dinleyenlere bereket olsun diye ümit ediyorum.
İnşallah.
Şimdi genç arkadaşlarımızla ilgili iki tür hüsnüzan oluyor. Biri ya gençtir, ne yapsalar yeridir diyenler olabilir. Biri de ya gençlik öyle tamam da hani böyle tamamen gelişigüzel boş bırakmamak lazım. Özellikle diyelim ki 18-19'dan sonra artık insan Fatih'in fethettiği yaşa geliyor. Yani Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaşa geliyor.
O da çok ilginçti Süleyman ya.
Evet 21 yaş Lütfü
Hayır,
abi.
Şöyle, Fatih'in fethettiği yaştasın diyor ya.
Evet. Niye oyunda oynaştasın diyor.
Niye, ne diyor oyunda oynaştasın? Fakat kaçının babası Sultan Murat yani? Onun, bizim Mehmet Okur abi öyle söylerdi.
Doğru. Öyle
evet,
mi diyor?
evet.
Babası Sultan Murat olursa.
Kaç kişi diyor babası Sultan Murat diyor. Yani
anladım.
O da ayrı bir şey. Bir de ilginç mesela Sultan Murat bir tahtı bırakıyor oğluna.
Sen sıra senin diyor.
Sıra senin diyor. Bu çok büyük mesela bir fazilet örneği bir tarafından. Çünkü yani aynı padişahlar içerisinde oğlunun kendisinden sonrasına hazırlık yaptığını veya kendisini halletmek istediğini düşünüp de oğluyla ilgili daha hayattayken ölüm emri veren ve bunu infaz edenler de var yani.
Var.
Şimdi dolayısıyla Sultan Murad'ın bu tavrı fakat bir müddet sonra tabii bir şey oluyor. Bir zaaf mı oluşuyor artık bilemiyorum devlette. İşte hani meşhur o fermanı yazıyor işte ben diyor sultansam diyor emrime uy diyor. Sultan sensen diyor gel diyor devletin başına geç diyor. Fakat o süreç hani sonrası ikinci defa saltanatı alacağı devreye kadar ki o süreç ciddi bir onda şey oluşturuyor. Hazırlık yani ne yapacağını çünkü bütün resmi görüyor aslında kısa dönemde ilk saltanat döneminde ve ona uygun bir hazırlık devresi içerisine girmiş oluyor ki bence o çok kıymetli bir şey yani.
Ve 21 yaşında Fatih. Yani bugün o İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet Han, işte hadis-i şerifle diyelim ki o müjdeye nail olan zat 21 yaşında.
Evet.
Bugünkü 21 yaşındaki gençliğin hali nereden baktığımıza göre bazen çok iç açıcı olmayabiliyor.
Evet.
Doğru mu? Hani
Evet.
21 yaşında
rüşt
hiçbir şey
yaşı maalesef yükseldi.
Yükselmiş oluyor. Şimdi bugünkü mevzumuz da biraz böyle esasında. Şimdi herkes çeşitli alanlarda ilgileniyor. Ve herkesin hayali başka başka. Şu programı dinleyen, izleyen, belki binlerce genç kendine göre bir yol, yön tutturmuş gidiyor. Bizim programlardan az çok yani eğer iyi takipçisi ise anladığı şu olur. Yani Allah derdi, peygamber derdi, İslam derdi hayatımızın her anında olacak. Ve bu bir doku gibi yani bu hazmedilmiş ve içselleştirilmiş bir güzellik gibi. Bu zaten hayatımızın bir parçası yani.
Merkezi olacak hatta sonra.
Merkezi doğru.
Ya bunu biz söyleyip hissettiremiyorsak da ya vah bize yani.
Tamam bu merkezi olacak
merkezi
diyoruz.
Merkezi olacak.
Evet. Fakat biraz daha teknik olarak hani konuşuyoruz, güzel bir şekilde dile getiriyoruz ya da teorik çerçevesini çiziyoruz ama ya pratikte de hakikaten bir gencin yani 17'de başlatalım diyelim ki gençliği. 17-25 yaş arası. Hadi 30 yaşa varsın. Ya böyle Allah dostu olması, ne bileyim hakikatle buluşması, gözünün açılması, hikmete yol alması mümkün mü? Şimdi ben son Genç Dergisi'nin Ocak sayısında işte diyelim ki Mahmut Erol Kılıç Hoca tasavvufi ilimler 40 yaş sonrası ilimlerdir demiş. Eskiden de diyelim ki birçok gence tasavvufi anlamda bir ilgi alaka peşine düştükleri zaman hani önce aşık oldun mu? Ya da belli bir zaman şöyle git, şöyle şununla uğraş, şununla uğraş. Hani biraz olgunlaş, biraz piş gel denilmiş. Bugün teamüller nasıldır bilemiyorum ama genel olarak böyle bir gencin hak dostluğuna sanki talip olması biraz sıra dışı ve şey gibi de olabiliyor. Yani hayal dünyasında yaşıyormuş gibi de oluyor. Hakikaten bir hayal dünyası mıdır Lütfü abi? Buradan başlayalım. Yani bugüne kadar hep gençlerle ilgilendiniz. Kendinizi sonuçta bir gençlik geçirdiniz. Yani insanın Allah'la dostluğu böyle 40 yaş sonrasında mı oluyor? Şimdi ben tam 40'tayım mesela. Bu rivayetlere göre ben biraz rahatım. Sonuçta bugüne kadar olamadıysam da mazurum ben. Doğru mu? Yani yapacak bir şey yok. Hani genel şeye de uymuşum.
Senin çok büyük bir iddiandır o yani.
Estağfurullah. İddia derken? Yani daha önceden.
Tabii. Allah'a dost olmak için.
Evet. Yani sonuçta hani bir kariyer hedefi olarak olsun. Niye olmasın ki? Allah dostu yaşarken olalım.
Evet. Şimdi Süleyman'cığım ben Allah'a dostluk ifadesinin tabii çok büyük bir söz olduğunun farkındayım. Bunu veli olarak belki hani tavsiye etmek uygun olabilir. Velilik de her mümine, her mümin hanımefendiye, her mümin erkeğe Cenab-ı Hakk'ın bir lütfudur, ikramıdır.
Allahu veliyyüllezine amenu.
İman edenlerin yani Allah velisidir. Müminler de, mümin kadınlar, mümin erkekler de birbirlerinin velileridir. Dolayısıyla o velilik dostluk olarak çevriliyor genellikle ama velilik diye tarif etmek bence daha uygun. Velayet çünkü ayrı bir, daha geniş bir kapsam. Şimdi burada ben tam tersi bu tasavvufi ilimlerin bir akademik nosyon olarak veya işte efendim bir hani terfi derecat alabileceğiniz bir aydınlanma süreci olarak 40 yaştan sonra daha uygun bir kendine zemin bulduğunu düşünenlere saygım sonsuz. Bu noktada da ehlidir hocalarımız muhtemelen bilerek ve hakikaten altını çizerek konuşuyorlar. Fakat ben bu işin en tatlı, en güzel, en verimli zamanının gençlik olduğunu düşünmüşümdür, iddia etmişimdir ve her genç kardeşimize de bu manada böyle bir telkinde bulunmuşumdur. Bu şu demek değil ya, bir yere gir, bir yerden bir ders al, vazife al. Zikri telkin, telkini zikir derler yani. Zikir telkini al bir yerden, dolayısıyla işte efendim o noktada bir çabaya gir, çaba sarf et. Manasında söylemiyorum bunu. Daha sabah namazını, namaz meselesini halledememiş insanların bu tür efendim bir ilave vazifeyle vazifelendirilmelerinin ben hani zamanı gelince açılacak kapılardır bunlar. Ama asıl olanın ve bu işte mesafe kat etmeye vesile olan o nispet dedikleri o mananın aslında bu gönle bu iştiyakın düşmesi olarak değerlendiriyorum. Yani o mana gençlikten başka bir zaman yeşermiyor. Bu ne demek biliyor musun? Himmeti bu hayatta ne olarak görmek gerekecek? Yani neyin derdine düşeceğiz bu hayatta?
Niye yaşayacağız?
Niye yaşayacağız yani? O işte gençlikte aslında temeli atılan bir şeydir. Filizi gençlikteyken, çapası gençlikteyken yapılması gereken bir şeydir. Bunu ancak o devrelerde böyle aşkınlıkla, fedakarlıkla, biraz böyle hani kanın deli gibi aktığı zamanlarda işte insan böyle görüp anlayıp buna göre bir yol çizebilir kendisine. Bu en verimli zamandır. Burada alınan kararlar hele hele buna istinat ediyorsa, buna müstenitse hiçbir zaman pişman olunmayacak kararlardır. Ve Allah'ın izniyle bütün hayatı da böyle şekillendirip tatlandıracak bir kararlardır. Allah her gence nasip etsin. Dolayısıyla ben ilk adımın bu konuda böyle bir iştiyakın düşmesi gerektiği olarak bunu tarif ederim. Büyüklerin de bu noktadaki telkinlerinin çok zararlı olduğunu düşünüyorum. Efendim daha vakti var. Kırkından sonra bu işlere bakarsınız falan. Hayır kardeşim. Bu işin hevesi, heyecanı tam da bu zamanlarda yaşanması gereken heyecanlardır. Şimdi bak bir hak dostunun yeğeniyle yaşadığı bir şey var. Hadise var. Çocuk merak etmiş. Ben diyor uyanırdım bakardım diyor. Dayısı zannediyorum veya amcası. Gece kalkmış tesbih çekiyor veya böyle zikir haliyle meşgul. Yani onun o hali mesela onda bir resim olarak kalmış. Gıpta ediyor. Ne kadar güzel diyor. Ben de böyle bir şey yapsam diyor. Bunu fark ediyor amcası. Diyor ki bak diyor bu bende gördüğün halin diyor sende de ileride olmasını ister misin? İsterim diyor. Daha ben 7 yaşlarında mı? Belki daha da küçük olabilir. O zaman diyor her gece diyor yatağa girdiğinde içinden kalbinden 3 kere de ki Allah beni görüyor, Allah beni görüyor, Allah beni görüyor. 15 gün sonra çocuğa soruyor, bunu yaptın mı diyor. 15 gün boyunca sadece bak yatarken kalbinden 3 kere bu duyguyu geçirmiş, yapıyorum diyor. Nasıl diyor peki? Çok diyor lezzet alıyorum. O zaman bunu 7'ye çıkar diyor. Yine bu şekilde böyle ufak ufak telkinlerle o insanın hakikaten Yani hayatı boyunca değil, belki ebedi hayata kadar kendisini bırakmayacak, ona bir aslında güzellik yolu açmış oluyor. Bu tam da ağaç yaşken eğilir fehvasınca yapılması gereken bir şeydir. Musa Efendi Hazretleri de böyle çocuklara böyle ufak ufak vazifeler verirmiş. Bu minvalde yani. İşte 10 kere bunu söyle, 11 kere bunu söyle gibi yani. Şimdi bunlar hakikaten insanın küçükken, gençken yaşayacağı güzel hisler daha büyük ileride yaşayacağı fütuhatlara kapı açabilecek şeyler. O yüzden böyle bir iştiyakla gelen gencin hakikaten çok büyük bir önünde hani devlet olduğunu bilmesi lazım. Ona da bu noktada ya sen dur bakalım kardeşim, sen bir hele bir şunu yap bunu yap falan değil. Bak ilerlemesi noktasına karışmam. Şimdi bir müddet sonra mesela şöyle bir şey olabilir. Alır tadını, zevkini, başka şeyi görmeyecek hale de gelebilir insan. Maneviyat öyle bir şeydir yani. Orada belki biraz frene basmak lazım. Ya bu evlensin. Çünkü çok önemli bir dönemeçtir evlilik. Değiştirebilir bütün kafayı. İş bulsun. Çok önemli bir dönemeçtir. Kafayı değiştirebilir. Askere gitsin mesela. Ya da işte efendim şehir değiştirecek. Buralar önemli dönemeçlerdir. Oralarda böyle şeyi iyi ayarlamak lazım. Ama yolun açılması mevzusunda kesinlikle talipliği hiçbir zaman için tehir etmemek lazım. Ona bir şekilde bir kapı açmak lazım.
Bu her alandan olabilir. Mühendisten olabilir, değil mi? Edebiyatçıdan olabilir.
Ya bunun kulluğun şeyin var Süleyman'cığım. Ama ben demin şunu söyleyecektim.
İlahiyata hasredilebiliyor ya.
Yok. Yok.
Bazen ilahiyatçılar alınıyorlar. Böyle espri yapma diyorlar
bu
ama.
Bu bir farz-ı ayındır kardeşim. Kad eflaha men zekkaha. Tezkiye olan kurtulmuştur. Ne demek tezkiye olmak ya? Nasıl bir şey bu kardeşim? İnsan nasıl arınacak? Demek ki içinde bir arınması gereken bir taraf var. Ben bunu nasıl yapacağım? Kimle yapacağım? Nasıl? Bunun yöntemi nedir yani? İşte bu derde düşmek meselesi. Ya Rabbi ben nasıl adam olacağım? Ben sana nasıl layık kul olacağım? Ben orada da dostlukla ilgili aslında bir açılış yaptım. Tam yerine getiremedim. Asıl olan kulluktur Süleyman'cığım. Yani ni'mel abd olmaktır yani. Ne güzel kul.
Kulluk tabii o kavram olarak bizde belki Türkçe'de hani böyle kul, köle, evet. Hani etkisiz, pasif. Yani kul deyince böyle biraz küçümsenen bir varlık.
Kulluk rejimi diye çok aşağılarlar hatta böyle. Evet. İşte biz birey çalışıyor, evet. Özgür bireyler kul. Ya özgürlük bu dünya hayatında Allah'a kulluktan geçiyor. Sen Allah'a kul olursan diğerlerinin bütün sana teklif ettiği kullukları böyle elinin tersiyle itebilirsin ancak.
O kulluk dostluğu da barındırır mı lütfen?
Kulluk yani Allah'a kulluk aslında onun bir anlamda halifesi ve velisi olmaktır. Yani halifesi ve velisi olmak. Halife onun adına iş yapan demek. Veli onun aslında hani bir hamiliğine hamiliğini almış insan demek. Buralar tabii ki bir sevgi, muhabbet, Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler ayetinin çerçevesinde bir ilişkidir. Yani bunu da tarif etmek böyle bizim haddimiz değil. Mellem yazık bilmez yazık demişler. Tatmayan bilmez gerçekten. Bu tadılacak bir şeydir. Şimdi Süleyman'cığım yani bir fani bir insanla bir muhabbetin var. Titrersin üstüne. O kadar seviyorsun. O seni seviyor. Sen
İhtimam gösteririz.
O ihtimam gösterdiğin işi böyle açıp ortalıkta ifşa eder misin ya? Bir insanla yaşadığın şeyi bile yani. Ya dersin ki
ayıp
ya
olur.
Nazarı var. Bu işin efendim bir şeyi var. Yani böyle bir sevgi böyle hani açılacak, ifşa edilecek, ortada saçılacak bir şey değildir yani. Seversin, gizli seversin. Sessiz seversin. Ve o sevginin de aslında bir anlamda nazardan uzak kalması için de bunu özellikle gizli tutarsın. Ya bu böyleyken bir faniyle bile sevgi bu şekilde nazara muhatapken Cenab-ı Hak'la olan sevgini açmak ister misin?
Ya o zaman onun nice aşıkları var ama o kendisinden başkası bilmez.
Öyle.
Yani onlar da onu iyi bilir, Allah da onları iyi bilir.
Evet.
Böyle yani esasında.
Yani Allah hakikaten onların...
Ben
civarından ayırmasın.
Ben niye dile getiriyorum? Hani biz şey gibiyiz, bu bedeviler.
Siz o listeyi tutanlardan mısınız evet, yani?
Ben şöyle o Peygamber Efendimizin hayatındaki bedevileri şöyle severim. Onlar magazin gazetecileri gibiler. Yani böyle, ulu orta birçok şeyi sordukları için sahabe efendilerimiz de bir başka perspektif kazanıyorlar yani. Normalde onu sormaz yanındakiler. Ben de şimdi hakikaten bugünün gencine kulluk deyince biraz böyle nefsin böyle tamamen hep böyle zorlandığı, yokuş yukarı yürüyeceği bir yer gibi geliyor ya. O yüzden Allah'a kulluğa çağırınca sanki böyle...
Vallahi o yokuş var Süleyman. Var. Onu da söyleyeyim.
Amenna ve sadakna.
Hiç bak o noktada da kolaycılık yok kardeşim.
Tamam.
Ama... Böyle rahmet dini, sevgi dini, efendim evet, siz... bu şekil... Yok kardeşim böyle bir şey yok
siz
ya.
Siz son zamanlarda bunun üstünde duruyorsunuz. Ben şunu kastettim. Yani dostluk zaten kulluğu içinde barındırıyor. Ama sizin o celalinizin sebebini anlıyorum. Bu ara mesela sanki Allah-u Teala'nın hiç cehennemi yokmuş ya da hiç azabı yokmuş gibi böyle bir tamamen tatlı...
Tatlı su İslamcılığı.
Evet.
Ya böyle bir şey yok Süleyman'cığım evet. Ya. Ya zor yokuş diyor ya. Fekku rakabeh diyor ya.
Yani, o diyor bir...
Yetimi doyurmaktır.
Evet yetimi doyurmak.
Efendim bir... Yani
zor gününde bir birisine yardım
akabe
etmek.
Yani akabe bir akabe var. Bir zor sarp bir yokuş var yani aşmamız gereken. İnneke kadihun kedha fe innehu mulaqih diyor. Sen diyor Rabbine doğru bir çabayla diyor
uğraşıyorsun
kaçtırıyorsun.
Diyor.
Ve varacaksın da
varacaksın.
Diyor. Buna yani şimdi insan yani doğrulan hani dik duran insan yani hatta o şeyi öyle çeviriyorlar kebet. Yani kebet insan dik duran. Şimdi hayat mücadele gayret edeceğiz, çaba sarf edeceğiz. Ve en büyük mücadele de onun dostluğuna layık olmaktır.
Kullukta ısrar yani.
Kullukta ısrardır.
Nefsi böyle yani, basa basa.
Evet ve gayba imandır Süleyman'cığım. Bunu da söyleyeyim yani.
Doğru.
Bütün bu dünyadaki her türlü bize açılan fırsat kapısı penceresinde onu görmek, bir şekilde onu aramak, onunla olan teşrik-i mesaiyi çoğaltmak, bunun çabası içinde olmak meselesidir. Şimdi buraya insan iştiyak duyuyorsa hakikaten gözü ışımıştır ben onu söyleyeyim yani. Bundan daha büyük bahtlı bir insan yok.
Büyük bir mesele ama.
Çok büyük bir meseledir.
Ya sonuçta gayba iman.
Ve bu hidayettir biliyor musun? Hidayettir. O da istediğimiz, istememiz gereken bir şeydir. İhtinas sıratal müstakim. Yani bizi hidayet etsin Cenab-ı Hak diye sürekli dua ediyoruz yani. Yani şimdi bazen böyle öyle bir tablo çiziyorlar ki yani Cenab-ı Hak orada böyle muhtaç bekliyor. Bunlar ya bana kul olsunlar diyor. Ya böyle bir şey yok kardeşim ya. Bizler muhtacız. Vallahu ganiyyun ve entumul fukara. Allah'ın bu noktada müstani olduğunu, gani alemlerden müstani olduğunu bilmemiz lazım. Yani şimdi hakikat o kadar nazlı bir şeydir ki sen ona ya ihtiyacım yok. Sana hiç ihtiyacı yok onun. Bunu iyi görmek lazım yani. Ha Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretleri öyle bir peygamber göndermiş ki inanmıyorlar diye neredeyse kendini helak edeceksin diye Rabbimiz tarafından ithab edilmiş. Yani böyle bir rahmet peygamberi var.
Harisun aleykum.
Yani.
Onlara yani, çok hırslı yani evet, bu noktada.
Ama nasıl bir hırs o? Diyor ki ben diyor önünüze böyle ateşe düşmeyin diye kollarımı açmış duruyorum ama siz ateşe atılmak için çaba gösteriyorsunuz diyor. Şimdi burada insan ya bir varoluş yok oluş kavgası bu ya. Bu ebediyet meselesi herkes için geçerli. Sen de ebedisin, ben de ebediyim. Ama sen ebedi yanacaksın. Kim ebedi yanacak, kim ebedi saadet erişecek? Mesele bu mesele yani. Bu kadar hayati bir şey yani.
Bu dost, yani kulluk ve dostluk iç içe geçmişliğinden bahsettiniz. Biz Allah dostluğunu hedefleyebiliriz değil mi? Teorik olarak. Ya Halil'a diyor ya Kur'an-ı Kerim. Yani evet. Allah diyor İbrahim'i dost edindi diyor evet. Halil'a. Bizi de dost edinir mi?
Süleyman'cığım dostluktan daha ziyade ben...
Yine kulluk diyeceksiniz.
Yok şöyle ben hep şunu söyledim. Haktan daha ziyade insan vazifesini sormalı abi. Hakkım nedir diye ortaya çıkmamak lazım. Vazifem nedir diye ortaya çıkmak lazım. Çünkü gözümü açtığım andan itibaren bir varlık var burada. Ya şu hayatta verdiğin şu bir bardak suyun bile bir karşılığı olduğunu görmüyor musun abicim ya? Şu muhteşem vücudun, şu gözün, şu böyle nükleer reaktör gibi şuradaki kalbin, zihnin, muhteşem efendim bir yaratılışın. Ya bir adresi var abi ya. bu adresi işte, yani bir hani meccanen verilmiş diyorlar ya, ücretsiz verilmiş.
Bila bedel.
Bila bedel verilmiş bu yaratılışın acaba karşılığı nedir diye. Burada da çok ilginç bir şey var. Efendim işte namazımızı kılacağız, orucumuzu tutacağız. İşte bir takım böyle hani nefsin kaç dedikleri var. Hoşlandığı şeylerden kaçacağız. Herkes yaşarken tırnak içerisinde. Biz böyle efendim zahidane bir hayat yaşayacağız. Tatsız, tuzsuz, kara, kuru, böyle bir şey. Abi değil ya. Ben şunu iddia ediyorum kardeşim. Şu dünya hayatı en güzel yaşanacaksa yine Resulullah'ın sünnetine uyarak yaşanacak. O bir yaşama sanatkarıdır. Yaşam sanatıysa bu hayat, yani hayat bir yaşama sanatıysa, burada güzel yaşamak asılsa, esassa, bunu yine en güzel Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yapmıştır. Zevki de o tatmıştır, hazzı da o tatmıştır. Ebedi hayatla bu dünya hayatının nasıl tarif edileceği noktasındaki muhteşem örnekliği fark etmemiz gerekiyor. Yani bunun bir hani dönüp de bize efendim şu hayatın dağdağısı içerisinde modern insanın çıkışı nedir diye soranlara yine göstereceğimiz tek adres Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnet-i seniyyesidir.
Ve o zaman gençler, onun çağındaki gençler gençken hak dostundan nasip aldılar.
Ya Süleyman'cığım şimdi hayat, tabii canım ya, hayat o kadar uzuyor ki bak, ciddi anlamda bak, şimdi 100 yaşına kadar yaşayabileceğini söylüyor tıp. Belki bu 120'ye çıkacak, 150'ye kadar çıkacak. Ama insanın tabii hemen nuammir hünnekisu fil halk. Yani uzun yaşamak güzel bir şey mi olacak, kötü bir şey mi olacak, onu da Allah bilir yani. Doğru. Bilemiyoruz. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Bunlar 50-100 sene önceye kadar neydi abi yaş ortalaması ya?
60-70 diyelim.
Bugün Afrika'da nedir yani? 40-45-50'dir evet, bazı yerlerde. Bu ne demek? 20-25 orta yaş demek.
Evet.
20-25'in orta yaş olduğu bir zamanda orta yaşa gelmiş insana sen niye ya sen bu işlere girme, daha bu iş 40'ından sonra olacak iştir demek şey midir yani? Bak 40'ından sonra olacak nedir biliyor musun? Onu ben söyleyeyim abi. Hı. İrşat vazifesidir.
Benim yaş.
Evet. Yani herkes hak dostu olabilir. Kubbeler altında gizlidir. Bu 15'te de olur abi. Mükellef olduktan sonra onun kapısını kimse kapatamaz.
Aynen.
Ama alıp da birilerini bu noktada ya bak şöyle gitmen lazım, böyle gitmen lazım diye onlara bu noktada bir yön ve rehberlik yapmak ancak 40'ından sonra mümkündür. Çünkü sünnet öyledir. Hı. Efendimiz 40'ından sonra nebilik almıştır.
Hı. O zaman Resulullah Efendimizin hayatı bizzat zaten o gençlerin nasıl hakla buluştuğuna ve hakikate teşne olduklarına dair en güzel delil.
İlk 40 sahabiye bak abi, şöyle isimlerini yaz, karşılarına yaşlarını yaz. Ortalama 20'yi bulursun. Ya. Ancak 20'dir yani. Hazreti Ali Efendimiz 9, Sa'd ibn-i Vakkas 15, işte
Musab bin Ümeyr,
17,
Cafer-i yani, Tayyar Efendimiz. Küçücükler.
Hep bunlar küçücük yaşlarda. Küçücük derken yani bugün. Yani
bugüne göre evet, küçük diyoruz.
Attab diye birisini Efendimiz 20 yaşında vali yapıyor Mekke'ye. Yani böyle bu noktada bir takım özellikler şart mesela. Burada mesela Kur'an'ı bilmesini istiyor Efendimiz. Yani hani dostluk meselesinin de bir takım şeyleri var.
Asgari şartları.
Şartlar var yani.
Doğru.
Nedir? İşte Kur'an'ı iyi bilecek. İşte efendim haramı helali bilecek. Aşkı gayreti samimiyeti olacak. Hevesli olacak. Efendimiz Sakif kabilesi geliyor mesela. Haftalarca kalıyorlar. Efendimiz bir çadır kurduruyor mescidin ortasına. Bunlar ortaki ortamı görsünler, teheccüde kılan kalkanları görsünler filan diye. Bunlarla efendim bir tür onların hani kaynaşmasını istiyor ama 3 hafta geçiyor. Hiç adamlarda tın yok yani. Yani ya sen bizi ne zaman göndereceksin diye hatta böyle soruyor başlarındaki reis. Efendimiz diyor ki Müslüman olmanız lazım diyor. Yani Müslüman olmadan sizi gönderemem diyor. Orada mesela başlarına sonra bir reis tayin etmelerini istiyorlar kendi başlarına. Osman diye birisini tayin ediyor Efendimiz. En gençleri. Niye? Bunlar gündüz vakti istirahate çekilip işte kaylule yaparlarken o gelip Kur'an öğreniyor. O vaktini hep böyle değerlendiriyor. Oradaki kalış vaktinde sürekli bir çaba içerisinde oluyor. Dolayısıyla Kur'an'ı en iyi öğrenenleri oluyor. Efendimiz de onları, en gençlerini emir tayin ediyor. Bu hani dostluk meselesinde bu gayret çok önemli.
O zaman bugünün genci için aslında yol çok açık, ülkemizdeki gençler için söylüyorum. İmkanlar bol, vesileler bol, ufuk bol, yani hayal bol. Sadece belki o yani bu işin hevesine, heyecanına dair belki heyecanına kapılacağı ortamlara daha fazla girmeli.
Süleyman'cığım bundan 1000 sene önceki bir İslam medeniyetinde doğan bir genç olsaydı o dostluk meselesinde önünde çok engel olurdu. Böyle müthiş bir efendim, farklı yollar, farklı nizamlar, işte bir takım hiyerarşik, otoriter, karekay. Bugün abi onların hiçbirisi var gibi gözükse de yok. Nasıl, ne var biliyor musun? Haramdan helalden kaç kardeşim. Bir de şu beş vakit namazı hakkıyla eda et. Allah'ın izniyle dostluk da açık, kulluk da açık. Şu zaman öyle bir zaman yani.
Yani az çalışıp çok mu kazanabiliyoruz?
Yani az çalışmaktan kasıt şeydir.
Yani azla çok büyük nasiplere erebiliriz.
Erebiliriz.
Azdan kastımız da belki eskiler için az ama bugün için çok bile.
Yani nitelik olarak çok ama.
Evet.
Yani o, çünkü kor ateşle eli tutma, elinde kor ateşi tutmak gibi bu zamanda imanı muhafaza etmek. Hele hele bu kadar efendim inkar cereyanlarının arttığı, kafaların, zihinlerin karıştığı bir dönemde gerçekten işte Allah diyorsa, Resulullah diyorsa ve bunu muhabbetle, ya anlamıyorum belki ama Resulullah da öyle söylemiştir diyorsa, orası gerçekten kendisi için çok güzel ufukların açılacağı bir başlangıçtır.
Bahanelerin ardına sığınamayız o zaman. Yani Allah dostluğuna giden yolun bugün daha zor olduğu, daha işte diyelim ki sıkıntılı olduğu, artık hani diyelim Türkiye'deki ortalama yapının, sosyolojik yapının, psikolojik hallerin, hocaların hallerinin şu bu, bundan ağlarına sığınıp ya Allah'a dostlukta, kullukta daha zor gibi deyip biraz böyle geri çekilmek de aslında nefsin bir oyunu o zaman.
Süleyman'cığım, kulluk Allahümme ente Rabbi ve ene abdüktür abi. Ya Rabbi sen benim Rabbimsin, ben de senin kulunum. Bu bir nedir? Bu şahsi bir ilişkidir yani. İnsanın kendi şahsiyetini fark etmesidir aslında. Kendisini fark etmesi, Rabbi ile olan o münasebeti kurması, Rabbi ile bir mütekabiliyet esası içinde. Sen benim Rabbimsin, ben de senin efendim kulunum. Şimdi Allah'ın diyor insanlar üzerindeki hakkı nedir diyor. Kendisini tanıyıp ibadet etmeleri.
Doğru.
İnsanların Allah üzerindeki hakkı nedir? Böyle yaptıkları takdirde cennet ve cemalullah ile onları müşerref kılmaz. Şimdi bu ilişkiyi insan başkalarının yaptıklarına bakarak harcar mı abi? Aptallıktır bu ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Vela tezürü vaziratü vizre ukra. Kim ne yaparsa yapsın kardeşim. Ben akledeceğim. Allah bana bu aklı vermiş. Filanca kötü yapıyor. Filancanın efendim davranışları. Filancanın sözleri. Filancanın efendim ortaya koyduğu bu işte tarzı siyaset. Alakası yok. Benim önce Rabbimle ilişkim. Benim önce Rabbimle münasebetim asıldır ve esastır. Oradan sonrası oturur konuşuruz yani.
İnşallah. O zaman başaracağız Allah nasip ederse. Yapacağız. Er ya da geç.
Niyet hayır, akıbet hayır.
İnşallah. Ben de 40'tan sonra, bundan sonra daha irşada mı yoğunlaşmamız gerekiyor? Kendi adıma da bir ders çıkartayım.
Evet.
İyi yani, en azından eskiler derlermiş ya, 40 yaşını geçmemiş şimdi, kimsenin sözüne itibar edilmez diye.
Bir de şöyle bir şey var. İyi. Şöyle bir şeyle bitireyim. Sen buyur. Bu kendi oradan
Cemile yapıyorum.
Dersini al. Ben de sana tamam. Cemile yapacağım. Şimdi.
Bu program Hızır, Cemile.
Hızır Aleyhisselam
şeye girmiş. Biz kendimizi kurban yapıyoruz.
Evet, camiye girmiş. Bir camide namaz kılacak. Bakmış yanındaki adam uyukluyor. Böyle bakmış. Ya adam namazı, abdesti gidecek filan. Şöyle koluyla dürtmüş. Adam bakmış şöyle. Ne yapıyorsun sen demiş. Ya demiş abdestin gidecek, uyuyorsun demiş.
Hızır Aleyhisselam diyor.
Hızır Aleyhisselam diyor. Sen karışma demiş bana demiş ya. Tekrar böyle uyuklarken filan tekrar dürtmüş. Bak demiş. Benim kafamı bozma demiş. Şimdi çıkarım demiş. Şu camide demiş. Senin Hızır olduğunu söylerim demiş. Hızır Aleyhisselam böyle şaşırmış, taaccüp etmiş. Ya Rabbi demiş. Yani bende bir liste var. Ben hep biliyorum seni sevenleri. Yani seni sevenlerin listesini ben biliyorum. Burada böyle bir isim yok. Ben bunu tanımıyorum. Artık nasıl bir iletişimleri
Hatif'ten
var?
Hatif'ten bir ses gelmiş.
Hatif'ten bir ses gelmiş. Nasıl bir iletişimler var bilmiyoruz. Ey Hızır. Sendeki beni sevenlerin listesi. Bir de benim sevdiklerimin listesi var. O sana malum değil. Şimdi dolayısıyla tamam. Cenab-ı Hakk'ın dostları Cenab-ı Hakk'ın kubbesi altındadır. Dolayısıyla kimin ne olduğunu kimse bilemez. Değil kimse mi? Kimseye de bu noktada bir ne yükseklik ne de alçaklık efendim izaf edemez. Nahnu nahkum biz zevahir ama.
Aynen.
Gördüğümüzde yani zahire bakarak hükmederiz. Kıbleye dönmüşse adamı tekfir edemeyiz. Ama onun dışında da her gördüğünü Hızır bileceksin. Her geceyi de Kadir bileceksin.
Hüsnüzden esas.
Amenna.
Pekala. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Hocam. Kıymetli izleyicilerimiz, değerli dinleyicilerimiz, Bir Kardeşiz programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün kıymetli hocam Mehmet Lütfü Arslan ile gençken hak dostu olmanın mümkün olup olmadığına dair bir hasbihal gerçekleştirdik. Bendeniz Süleyman Ragıp Yazıcılar, muhabbetle, selametle.